Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Amin.
Hocam bugün bu Mekke dönemiyle ilgili bir değerlendirme yapalım diye düşündüm. Yani Mekke dönemi diye bir dönem var İslam tarihinde. Hani kendine özgü, nevi şahsına münhasır bir dönem diye nitelenebilir. İslam'ın ilk tebliğe başlandığı, müşrik bir topluma ilk tebliğe başlandığı, ilk İslamlaşmaların olduğu, ilk büyük mücadelelerin, redlerin ortaya çıktığı bir dönem. Yani bir dinin ilk tebliği de zannediyorum çok önemli, hassas. Onun ilk kabulü de çok büyük bir, yani kişilik inkılabı gibi bir şey. Yani bir insan inanç değiştirecek, yeni bir dünyaya açılacak, bilmediği bir dünyaya açılacak. Böyle bir dönemde Resulullah Efendimizin sözüne muhatap olan ve ona ben sana inandım diyen insanlar. Bu dönemde İslam'ın tebliğinin de zannediyorum ki kendine has özellikleri var. Ona kalbini açan insanların neden kalplerini açtığına dair belki değerlendirmeler yapmak lazım. Bunu niye yapmak lazım diye düşündüğümde de yani zamanımızda belki İslam'ın böyle sanki ilk defa karşılaşan insanlar var olabilir gibi bir takım, üstelik İslam'ın aleyhinde yazılmış olan bir dünya metin var. Ona rağmen onları aşıp İslam'a gelmek gibi filmler var. Bir zorluk söz konusu. Böyle bir dönemde İslam tebliği noktasında bulacağımız dil açısından da önemli. İnsanları değerlendirmek açısından da önemli diye düşünüyorum. Bir şey yapalım Mekke dönemine ilişkin. İnşallah daha sonra Medine döneminin hususiyetlerine ilişkin de değerlendirmelerimiz olur. Ne buyurursunuz?
Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke dönemi kelimesi belki yani siret okumayanlar için yabancı bir kavram olabilir. İsterseniz tarihi olarak izah edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderildiği şehrin adı Mekke.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber oldu. 13 sene peygamberliğinin ilk dönemini Mekke'de yaşadı.
Evet.
Daha sonra Mekke'den Yesrib'e, daha sonra adı Medine olan Yesrib'e hicret etti. Ondan sonra 10 yılda orada yaşadı peygamber olarak. Toplam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yılı var
peygamber olarak.
23 yıl.
Evet.
İnsanların içinde kaldı Allah'ın peygamberi olarak. Bu 23 yılın ilk 13 senesine, Mekke'de geçirdiği 13 senesine Mekke dönemi diyoruz.
Çok güzel. Bu bilgi önemli. Ha. Yani hakikaten siret konusunda.
Yok, siret kitapları okuyan kardeşlerimiz elbette bunu biliyor. Bilmiyorum. Ama herkesin bilmediğini, bir İmam Hatip talebesinin de bilmesini ölçü alarak söyleyelim. Son 10 senesine de Medine dönemi diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in de Mekke'de ve Medine'de 23 yıl indiğini biliyoruz. Baştan sona bir kere
aralıklı olarak 23 yıl içinde.
Kademe kademe indi.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir sureyi açtığımızda başında bu sure Mekki'dir veya Medeni'dir yazar. Yani Mekke'de inmiştir, Medine'de inmiştir.
Ya da sure değil, ayetlerde de.
Bazen ayetler çapında da olur. Yani Mekke'de inen ayetler, sureler, Medine'de inen ayetler, sureler var. Mekki demek Mekkeli demek, medeni demek Medineli demek. Evet. Bu Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zat-ı şerifi için, kendisi için de geçerli Mekke dönemi, Medine dönemi, Kur'an'ımızın da sureleri açısından en azından Mekke sureleri, Medine sureleri diye geçerli. Bu ayrım neden yapılıyor?
Evet.
Yani biz toplam 23 senesine iman ediyoruz. Yani bizim için birinci günüyle Refik-i Ala'ya yükseldiği, Rabbine kavuştuğu son günü arasında bir fark yok bizim için. Esasen fark yok. Eğitim açısından, siyaset açısından, sosyoloji açısından, kıyamete kadar iman davasının, Allah'a ve ahiret gününe imanın bir topluma enjekte edilmesi açısından, ilk iman edenlerin, bir toplumda ilk iman edenlerin karşılaşacağı statik yapı, statikoya veya insani ezikliklere ya da mutluluğa örnek olması bakımından Mekke dönemi ile Medine dönemi çok farklı. Farklılıklar arz ediyor. Bu sebeple Müslümanlığımız açısından bir şey değişmiyor. Bir sure ha Mekke'de inmiş, ha Medine'de inmiş. Bizim için çok önemli bir şey değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha Mekke'de yaşamış, ha Medine'de yaşamış. Bizim için önemli değil. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik, bitti bizim için. Yani Efendimiz Şam'da da yaşasa bizim için oydu, İstanbul'da da yaşasa oydu bizim için. Değişen bir şey yok. Ama bugün mesela İstanbul'da yaşayan bir mümin, bugün mesela Moskova'da yaşamak zorunda olan bir mümin veya bugün Londra'da iman etmesi beklenen bir grup, nesil, mesela gençlerin Nazi hayranı tavırlarıyla hani resimlerini görüyoruz, eylemlerini görüyoruz, o gençleri hangi gözle incelememiz lazım, onlara Allah'ı ve ahireti nasıl anlatacağız gibi alanlarda Mekke Medine ayrımı yapmamızın faydası var.
Evet, Mekke dili, Medine dili.
Çok güzel. Evet. Mekke dili ve Medine dili konuşabiliriz. Süleyman Aleyhisselam bir, Davut Aleyhisselam iki, çok istisna Yunus Aleyhisselam'ın son zamanı hariç 124 bin peygamberin tamamına yakınının yaşadığı peygamberlik hayatı Efendimizin Mekke dönemidir.
Evet. Yani onlar neredeyse bir Medine dönemi yaşamadı.
Görmediler. Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam Medine dönemi yaşadı.
Bir ölçü, evet. İktidar oldular.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bu Mekke dönemi, deyim yerindeyse İslam binasının karkas dönemidir. İçine yerleşilmesi zor bir dönemdir. Yani bir bina düşünelim, direkleri dikilmiş, tuğlaları örülmüş, o kadar.
Yani ince işçiliği.
Hayır, cam yok, çerçeve yok, borular döşenmemiş, sadece binanın kendisi var orada. Allah'ın dininde haşa bir eksiklik olması manasında değil. İnsanların o dini,
bu notu da düşmek lazım.
Tabii canım.
Dinleyenler için.
Sanki İslam'ın böyle eksikliği varmış gibi.
Haşa.
Allah,
evet.
Haşa, anlaşılır değil ama namaz yok mesela.
Evet.
Zekat yok.
Evet.
Oruç yok. Hac yok. Bugün İslam diye ne biliyorsak biz, Mekke'de hiçbiri yok.
Evet.
Kabe'nin dibinde namaz kılmak yok.
Evet.
Kabe'nin dibinde namaz kılmak yok. 13 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı Mekke'de hac ettiği yok. Arafat gezilen bir yer, hac edilen bir yer değil.
Evet.
Durumda.
Evet.
O yüzden İslam binasının dış yapısı, işte betonu, direkleri dikilmiş ama kendisi oturulur, şenlenir bir vaziyette
belki temeli
değil.
Temeli atılmış.
Temel işte.
Değil mi? Amentüsünün en temel şey, unsurları.
Biz başta dedik ki bu bahsettiğimiz İslam'ın Mekke döneminin aynı şekilde Kur'an'a yansıyan bölümü de var.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de
Mekki ayetler
dediğimiz... ayetleri var. Dolayısıyla medeni ayetler de var. Ne
yani
var?
Bunun, evet, yani bir özelliği var bunu demek istiyoruz.
Mekke'de ne varın en iyi belgesi Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Mesela Mekke dönemini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin incelediğimizde yani elimizde çok ciddi noter tutanakları, kamera görüntüleri yok.
Evet.
Medine'deki gibi ashab-ı kiramın şu gün şunu yaptık türlü büyük bir bilgi birikimi de yok. Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eviyle ilgili, yürüyüşüyle ilgili, çocuklarla ilişkisi, sosyal ilişkisi, yani binlerce ayrıntı var.
Evet.
Ama Mekke'de bu ayrıntıların oranı çok düşüyor. Çünkü büyük bir can derdi var. Bir de binlerce değil Mekke'dekiler.
Evet.
Bin bile değil. Yani kalabalık değil Mekke. Mekke Müslümanların hem güç zafiyeti hem sayısal azlık sorunu yaşadıkları bir yer. Ama çok büyük bir ipucumuz var Kur'an-ı Kerim. Mekke'de inen ayetler, Mekke'de inen sureler incelendiğinde ne vardı Mekke'de bunu çok rahat görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de haşa hiçbir tereddüt olmadığına göre yani... Tereddüdün T harfi biliyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Mekke'yi sanki böyle gözümle şimdi görüyorum gibi Mekke'de inen surelerden izleyebiliyoruz. Medine'de inen surelerden de Medine'deki rengarenk böyle çok alana yayılmış İslam'ı görebiliyoruz.
Bütün hayatı inşa eden, evet.
Sadece Kur'an-ı Kerim'le yola çıksak bile. Yani sadece. Hı hı. Kaldı ki... Bir miktar Mekke'deki hayatı anlatan işte siyer kitaplarımız var. Siret-i İbn-i Hişam diye meşhur olan kitap. O döneme ait en yoğun bilgilerin bize taşındığı bir kitap. Hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ara sıra kendi ağzından hatıraları var. Yaşlı sahabilerin zikrettikleri hatıraları var. Mekke'de şöyleydi gibisinden. Bunun neticesinde şuraya ulaşıyoruz. Çok önemli bir nokta. Mekke 13 yıl, Medine 10 yıl. Toplamı 23 yıl.
Aslında enteresan. Bu yıllar da belki tesadüfi değildir hocam. Yani
hiç Allah'ın işinde tesadüf olur mu?
13 yıl bir kuruluş dönemi.
Kuruluş dönemi.
Kuruluş dönemi
10 geçiyor. Yıl pratik dönem.
Pratik, evet.
Pratik dönem. Bu 13 yılın muhtevasında ne görür? Bir, kendisinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinden önceki 124 bin olduğu zannedilen on binlerce peygamberin hayatından kesitler var.
Mekke.
Bu çok önemli. Mekke'de iman ettim ben. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum diyen herkesin karşısına çıkan ilk tablo Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar gelen büyük bant. Yani birdenbire...
Peygamberler geleneğini getiriyor, önüne koyuyor.
Peygamberlik geleneğini, iman davasını...
Evet.
Ondan önceki süreci... Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önüne koyuyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki sen ilk değilsin diyor.
Evet.
Yani senden önce de peygamberler gönderdik biz diyor. Evet. İşte Yusuf Aleyhisselam... Örneği Kur'an-ı Kerim'de Mekke suresidir mesela Yusuf Aleyhisselam. 12. senede inmiş. Yani Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İbrahim Aleyhisselam öğretiliyor. Yunus Aleyhisselam öğretiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani Kur'an-ı Kerim geri doğru tarihi işletemeyeceği için insanlık. Ama tarihten daha güçlü, daha garantili bilgi veren bir kitap olarak... İnsanları Adem Aleyhisselam'a kadar geri götürüyor iman davasını. Bu bir. Bugün bu da lazım.
İnsanla başlıyor.
İnsan. Yani ben doğduğumda başlamış değildir İslam.
Evet.
Ya da biz vakıf kurduğumuz zaman İslam'ın tarihi yazılmaya başlanmadı.
Evet.
İslam Adem Aleyhisselam'la başladı. Dolayısıyla Mekke dönemi mantığının hakim olduğu yerde insanların... kendileriyle sınırlandırılmış bir dünya değil İslam dünyası. Adem Aleyhisselam'la başlayan bugüne devam eden süreç. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bir. İki.
Bunu bugüne de
zaten anladım. Niye Mekke dönemi evet. konuşuyoruz? Mekke dili dediniz ya siz.
Evet, evet.
Mekke'nin dilinde bu var.
Evet.
Yani bu davayı akşam haber bültenlerinde almanak diye bir şey çıkardı eskiden. Şimdi internet herhalde almanaklara gerek bırakmadı.
Evet, doğru.
Yani aradığını veriyorlar zaten. Mesela yıllık yetmez bize. Adem Aleyhisselam'dan bugüne gelen bir bilgi olması lazım ki ben Allah dediğim zaman, Muhammed Resul'dür sallallahu aleyhi ve sellem dediğim zaman bu girdiğim büyük vadi Adem Aleyhisselam'ın ucunda durduğu bir vadi.
Çok güzel.
Aksi takdirde benim girdiğim tarikat, benim girdiğim vakıf, benim işte hafız olduğum gün, benim şu yaptığım günden başlatırım. Çok kısır bir yörüngede döndüğüm için de çatlarım bir hafta sonra.
Evet.
Bundan çok iyi anlıyoruz ki Allah-u Teala ashab-ı kiramın önüne Yusuf Aleyhisselam'ı koymasaydı, İbrahim Aleyhisselam'ı koymasaydı, Nemrut'u anlatmasaydı, Firavun'u anlatmasaydı, Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesini anlatmasaydı, Salih Aleyhisselam'ı anlatmasaydı Allah-u Teala, ashab-ı kiram hicrete bir mana veremeyeceklerdi. Babamızın toprağını niye bırakıyoruz ki biz? Diyeceklerdi. Yahu iman ettik diye dayak yiyoruz biz. İman ettik diye malımız gitti elimizden. Diyiverisir olacaklardı.
Evet.
Ama ilk gözlerine konan şey, dikkat et Mekke'den ibaret değil dünya. Hatta dünyadan da ibaret değil, cennette başladın sen.
Evet, bu dava büyük dava.
Adem'in çocukları diye başlayan, evet. Ya beni Adem'e diye başlayan ayetler bunun için. Ey Adem'in çocukları. Yani bu bakış büyüklüğü, yani dünya çaplı bir görüşle bakmak başka şey. Bir caminin penceresinden o pencerenin önünde görülen yol kadar bir yere bakmak başka bir şey. Mekke döneminin en büyük özelliği bu büyük bakışı sağladı.
Şimdi vizyon diyorlar. Ya büyük ufuk.
Ufuk oldu. Evet. Doğru. Adı ne olursa olsun sonuç
tabii,
bu.
Tabii. Ufuk
diyelim. Ufuk diyelim. Böylece Habeşistan'a hicret etmek, Medine'ye hicret etmek, Allah için malını vermek, ondan sonra hicret etmiş gelmiş kardeşinin için malını terk etmesi, hanımından boşanması, kocasını bırakması. Bunlar adı anılır şeyler değil ashab-ı kiramda. Niye? Ya İbrahim Aleyhisselam'ı öğrenmiş ki oğlunu kesmesi gerektiğinde itiraz etmemiş.
Evet.
Yani mancınığa atılırken
şuur dokusu öyle dokunuyor.
Yani mancınığa atılırken İbrahim Aleyhisselam'ı dik dururken görmüş.
Evet.
Daha da ötesi yardım etmeye gelen Cebrail'e ben seni ne edeyim Allah yardım etsin bana demiş. Yani bu büyük bakışı görünce ateşten bile bir gül bahçesi oluşacağı imanı oturunca ne hicret, ondan sonra gelen ibadetler hiçbir şey zor gelmemiş bu sefer. Yani hicretten önce namaz farz oluyor mesela. Miraç'la evet. beraber farz oluyor. 10 sene 11 sene namaz yok ama. Evet. 11 buçuk sene namaz yok hiç. Ama gelince namaz mızmız eden Müslüman da yok.
Evet.
Mesela zekat emredilince %10 indirim falan arayan da yok. Cihat emredilince Medine'de şey diyen bir Müslüman yok. Niye? Zaten cihat edenler ve etmeyenler tablosu on binlerce senelik bir tarihte izlenmiş hep. Bunlar da iman ağırlığıyla izlenmiş, bir tarih bilgisi olarak değil, iman meselesi olarak izlenmiş. Biz Mekke'nin dili diyoruz ya, bu dilin bir numaralı konusu İslamiyet'i Adem Aleyhisselam'ın başında durduğu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de son mührü vurduğu bir din olarak görüp bizi o büyük bandın içinde gidip gelen Müslüman olarak görmektir. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bunu gördükleri için 3 gün dayak yemek, 5 gün işsiz kalmak adını andıkları bir sorun haline gelmemiş bu sefer. Yani Kabe'yi seviyordu. Müşrikler de Kabe'yi seviyorlardı. Evet. Hürmet ediyorlardı.
Tavaf ediyorlardı.
Yani Kabe'yi bırakıp gitmek o kadar kolay değil. Yani insan bir hafta hacca gidiyor da veda tavafında gözü yaşarıyor insanı değil mi? Bırakıp evet. gidiyorum. Babandan dedenden kalan ve Kabe'nin 20 metre ötesinde evin var üstelik senin. Yani onu hiç gözlerini kırpmadan bırakıp gittiler. Yani
Kabe. Hicrette evet.
Neden? İbrahim Aleyhisselam'ı gördüler daha önce nasıl bırakıp
evet.
gittiğini.
Evet.
Nuh Aleyhisselam'ı gördüler. Bu dolayısıyla Mekke dönemi ufku ta cennetlere kadar götüren bir dönem. Bir. İki. Mekke'de inen ayetleri inceleyerek hani alalım dedik ya bunu. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, çok büyük kalabalıkları yoktu. Yani 1000, 1500, bilemedin 2000 kişiyi der hicret günlerinde. Mekke'den çıktıkları zamanda.
Yani Hazreti Ömer'i anlatılır 40. Müslümandır.
40.
Diye. Evet.
Yani 36 olsa ne olur, 44 evet, olsa
yani
ne olur.
Yani o yuvarlak bir rakam.
İlk Müslüman de. Değildi yani. Evet, İlk Müslümanlar da ilklerinden oldu ama iman ederken ilk değildi.
Evet.
Şimdi ikinci nokta, bakıyoruz ki ashab-ı kiram namaz konusunda böyle bir yoğun namaz kılmaları, yoğun oruç tutmaları yok ortada. 13 yılın ortalamasında. Ayetlerden bakıyoruz. İnen 100 ayeti inceliyoruz mesela.
Mesela evet.
Bakıyoruz ki herhangi bir Mekke suresinin, işte Şuara suresinin ilk 100 ayetine bakıyorsunuz. Hemen işte filan peygamberden bir örnek veriliyor. Öbür peygamberden bu birinci liste çıkarılıyor. İki, ahiret.
Evet.
Öldükten sonra dirilmek.
Bu dünya sonlu.
Yani istasyon burası.
Evet.
Mantığı yerleştiriliyor.
Hı hı. Ahiret bilinci.
Hep ahiret öne çıkarılıyor.
Evet.
Allah'a ve ahiret gününe imandan söz ediliyor. Allah ve ahiret sanki iki böyle bilinmesi ve teslim olunulması gereken kavram olarak ashab-ı kiramın önünde.
Din, ana ruh dokusu o.
Bu iki kelime.
Allah'a evet. İman, ahirete iman.
Ahirete iman. Ahirete iman da tabii canım, herkes öldü bizden önce, biz de öleceğiz tarzında değil. Ahiret için varız, burada geçici bekliyoruz tarzında. Asıl hayatım benim. Bu iki, İkinci saydığımız ahiretin öne çıkarılması şöyle bir sonuç doğurdu Mekke döneminde. Ahiret masaya yaklaştıkça dünya masadan uzaklaştı. Dolayısıyla bir sahabiye olgunluk noktasına geldiğinde bir sahabi, Efendimiz ona cennetten bahsederken hurma bahçesi aklına gelmedi. Cennet aklına geldi. Mesela çok Ebu Dahda isimli sahabi radıyallahu anh'ın bir hurma ağacını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisi satın alsın bunu da işte vereceğiz bu garibe diyor. Satıcı da satmak istemiyor. 600 adet hurma, büyüyen hurma veren ağacı verip o bahçeyi alıyor. Çünkü Ebu Dahda misal sahabilerden birisi. Yani bu Mekke'deki bir olay değil ama netice böyle bir olay var. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cennet sözü verdiğinde bunu olması muhtemel bir olay olarak görmüyor. Kendisini cennetin ortasında peygamberin yanında görüyor aleyhissalatü vesselam. Bunlar hepsi ahiretin öne çıkarılması ile ilgili olay. Bugün eğer bir sorun varsa bizim Müslümanlığımızda ahlak olarak, ev olarak, iş olarak, önümüzdeki masanın yoğunluğunu dünyanın uç kenarlarda bir yerdeki misafir görüntüyü de ahiretin oluşturmasından kaynaklanıyor.
Ötelemişiz ahireti.
Yani olacak
gündemimizden
tabii.
Gündemimizden neredeyse çıkmış.
Bir itirazımız yok ya, olacak ama.
İman erkanı sıralanırken ahiret var ama hayat dediğimizde.
Yok, idrakte de var şüphesiz, mümin olmak yani lafla olmuyor. İdrakte de var ama sahabinin masasında %10 bir köşede duruyor dünya. Bizde ahiret %10 bir köşede duruyor.
Evet.
Yani bari yarı yarıya olsa gene bayağı iş yapacağız yani.
Bayağı yaklaşacağız sahabi.
Şimdi Mekke döneminde ahiret yoğun bir şekilde öne çıkıyor. Ahirete iman, ahirete iman ve ahirete imanı da çok dengeli bir şekilde Allah-u Teala cennet ve cehennemi aynı anda anlatarak Kur'an'da yapıyor. Yani sürekli cennet, sürekli cehennem. Mesela ahirete iman deyince, imanı olanlar cennette, imanı olmayanlar cehennemde diyek, realitesi ne olan bir ahiret, yani belli olan bir ahiret anlayışı. hele bir gidin orada görürsünüz diye bir tehdit değil. Oraya gidince şuraya geleceksiniz. Şöyle olacak diyen bir anlatım tarzıyla ahiret hayatı öne çıkıyor. Dedik ki ufuk bir defa Adem Aleyhisselam'a taşındı. Hayatın varlığı bir istasyona dönüştürüldü, ahirete getirildi. Üç, insanlık sürekli canlı tutuldu. İnsani boyutumuz.
Ne demek ki hocam?
Adem'in çocukları. Yaratılış tarzımız. Analarımızdan yaratılışımız. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı. Biyolojik yapımız bizim toprağa dayandırıldı. Şu Mekke surelerinde bakıyoruz, bu yaratılış çok sık öne çıkarılıyor. Dolayısıyla krallaşmanın önünde engel bu. İlahlaşmanın önünde bir engel. Şımarmanın önünde bir engel. Ya sen nereden geldin? Ananın karnından. Hiçbir şeydiniz, Allah sizi ananızın karnından çıkardı diyor Kur'an-ı Kerim.
Ya hiçbir şeydiniz.
Hiçbir şeydiniz siz. Neydiniz siz?
Evet.
Hatta mesela şu ayet hepimizin hala kulağında çınlaması lazım. Elem nahlukkum mimma immehin. Sizi pis bir sudan yaratmadık mı biz? Yani beyefendi, narin adam. Ya sen tuvalete aktıdan bir susun ya. Özeti bu bunun.
Evet.
Ma immehin, yani pis bir su. Üstelik de seni ananın karnında beklettik. Sen camide bekleyemiyorsun şimdi. Ananın karnında bekledin. Kokuyor burası demedin. Diyemedin. Yani çünkü insan anne karnında aylarca canlı duruyor. Yani yiyor, içiyor, solunum yapıyor. O otelin senin orası lan, konuşma. Denecek bir mantık. Üç şey öne çıktı dedik. Bir, ufuk. Dünya.
Yani sırtını Hazreti Adem'e dayayan.
Dayayan bir büyük davanın anlayışı sen. Evet. Bugün üye oldun. Sosyal hakların var, öyle değil. Dernek değil İslam. İslam bir parti değil. Yani geldin üye oldun, üyelik hakların sabit falan, öyle değil ya. İki, ahiret hep önde. Üç, insan olduğunu unutma. Sen anadan doğdun. Anan anasından doğdu. Onlar Adem'den doğdu. Topraktansınız. Haddinizi bilin. Böylece ilahlaştırma. Para veya falan gerekçeden dolayı şımarma. Nemrutlaşmanın önü kapatılmış oldu. Başka gerekçeler de var. Ama bu üç şey Mekke döneminin özüdür. Ufuk büyüklüğü.
Evet.
Ahirete iman, yani Allah'a imanla beraber olan ahirete iman. Üç, insan yapısında olduğumuz. İnsanın aslı astarı. Mekke dönemi veya Medine dönemi dedik. Biz Kur'an ümmetiyiz. Rabbimiz ne buyurduysa, Kur'an'ımız ne dediyse, Peygamber Efendimiz ister Mekke'de desin, ister çölde desin, ister vadide desin, hiç önemli değil. Biz Peygamberimizin dediğine bağlıyız aleyhissalatü. Ama söylendiği zaman, söylem uslubu açısından bize bir şeyler yansıtıyorsa, Mekke dönemi, surelerin başına hep Mekke'de inmiştir bu sure diyorsa, bunda bir incelik var. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı 13 yıllık ilk İslam dönemi bugün aynen yaşanacak diye bir kural yok. Böyle bir şey yok. Çünkü tabii İslam veda hutbesiyle beraber son şeklini aldı. Yani şöyle örnek verelim. Mesela 5 katlı bir apartman. Dayalı, döşeli, boyalı, camı, çerçevesi yerinde. Yani biz bir odasını sıvasız bırakıyoruz, ilk dönemini unutmayalım diye. Böyle bir şey yok. Bu sıvandı, içine yerleştirildi, doğalgazı bağlandı. Tamam artık bu. Yani İslam kullanılır hale geldi, yapısı bitti, bir sıkıntı yok. Ama ilk dönemine ait bir yapı şekli var. Bu hala Kur'an'da canlı duruyor. Neden canlı duruyor? Kıyamete kadar aslında Mekke olmadığı halde, aslında İslam'ın ilk 3 senesi değil, 13. asır bile bitmiş bir dönemi olduğu halde, insanlığın mantalitesi, sosyal şartları, küfrün taarruzu ve benzeri sebeplerle İslam tekrar Mekke gibi bir seans iklim geçirebilir. İklim geçirebilir. Evet, doğru, iklim geçirebilir. Ne yapacağız o zaman? 3 şeyi hep önde tutacağız. Müslümana ufuk büyüklüğü vereceğiz. Biz Adem'den beri geliyoruz. Nuh da benim peygamberim.
Evet.
La nuferruku beyne ahadim min rusuli. Yani Nuh Aleyhisselam'ın nesi bizimle ilgili değil? İbrahim Aleyhisselam'ın nesi bizimle ilgili değil? Aynı benim peygamberim yani Nuh Aleyhisselam.
Bize bildiriliyor ki onda bizim için bir şey var.
Yani Nuh Aleyhisselam öleli kaç sene oldu? Ayet onu bana öğretiyor ama. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın evet. çocukları hayatta değil.
Evet.
Yani o bana anlatılıyor. Dolayısıyla ben İslam dediğim zaman bir caminin minberiyle sınırlı bir yerden söz etmiyorum. Güneşin aydınlattığı her yerde, insanın yaşadığı her yerde ve ilk insandan beri var olan bir gerçeği konuşuyorum. Bunun büyük streslerinin olması, bunun büyük ağırlıklarının olması, sorun üstüne sorun yaşaması kadar doğal bir şey yok ki. Çünkü bu 15 senelik bir yapı değil. 15 asırlık bir yapı değil.
Hocam bu buraya gelmişken yani her dönemde Mekke iklimi yaşanabilir. Dolayısıyla
olabilir,
olabilir,
değil.
Yaşanabilir, olabilir. Dolayısıyla oradaki dili bilmemiz lazım. Yani hakikaten insanın bir iman değiştirmesi de kolay değil. Nasıl bir ilişki kurdu ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani o dönüşüm sağlanabildi. O ilk insana ulaşma, ikinci insana ulaşma, beşinci insana ulaşma. Nasıl bir dönüşüm zemini oldu? Yani ya buradan çünkü ya bugün nasıl bir dil kullanmalıyız? Yani diyelim ki dazlaklardan bahsettiniz. Nazi'nin işte neo-nazi vesaire diye yok bilmem Amerika'daki adam, Rusya'daki adam. Oralarda da aslında Müslümanlar var şimdi. Yani hakikaten nasıl insanların kalbi İslam'a açılır? Böyle bir konuda da bize ipucu veriyor mu Mekke dönemi?
Veriyor tabii.
Evet.
Bunu yani saatlerce konuşma yerine iki cümlede özetleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talimat vermedi, tebliğ yaptı.
Fark ne?
Fark ne? Ben sizin önünüze A4 kağıdını getiriyorum. Son gelen basın yayın kuralları buna dikkat ediyorsun diye çekip gidiyorum.
Evet.
Siz ondan sonra 6 ay sonra savcılıkta ifade vereceksiniz eğer uymazsanız.
Evet, darbe dönemleri öyle yaşanıyor Türkiye'de.
Bitti mi darbe dönemleri? Yani? Olduğu zamanlar diyelim.
Bu soru kalsın böyle.
Kalsın. Tebliğ nedir?
Evet.
Alıp hamuru nedir? Yoğurmaktır. Peygamber
tebliğ kelime anlamı
ulaştırmak.
Ulaştırma,
ulaşıncaya
açıklama.
Kadar beklemek.
Evet.
Ulaşıncaya kadar beklemek. Talimat nedir peki? Talimat ise verip gitmektir. Kargo görevlisidir talimatçı.
Yani bir güç kullanmak. Bunu yap diye
ve
demek.
Yap, ben memurum abi ben bilmem deyip bırakıp gittiğinde evet. de aynı işi yapmış oluyor.
Hı hı.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başardı. Neden başardı? Talimat verip gitmedi. Tebliğ yaptı. Değirmende öğüttü, getirdi, hamur yaptı, mayaladı, şekil verdi, fırına koydu, bir mahsul çıktı. Akrabalarıyla uğraştı, tanıdıklarıyla uğraştı, uzaktakilere gitti, sağa gitti, hicret etti. Bugün biz İslamiyetimizi insanlara işte Harem-i Şerif'ten yatsı namazının canlı yayınını yaparak İslamiyet ulaştırdık zannedemeyiz. Bu sadece talimat vermektir. Sadece haber bülteni yaymaktır. İnsanların gönlü rüzgardan böyle nem kapar gibi İslam'ı kapmaya müsait değildir. Binlerce yıllık bir kötü birikim var insanda. Şirk birikimi var. Sapıklık birikimi var. İnsanın genleri isyan etmeye uygun. Genetik yapısında sorun var. Yani bu bir şerre karşı yatkınlık var. Hayra karşı, hayır için yatkınlık olduğu gibi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıyla uğraşmasına bakıyoruz, gençlerle uğraşmasına bakıyoruz. Talimat verip giderek değil, içinde yoğrularak, eziyet çekerek. Yani Kur'an-ı Kerim ne diyor, ne buyuruyor? لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Yahu çatlayacaksın neredeyse ey peygamber ya. Çatlayacaksın ya.
Bu ayet Mekki midir hocam?
Bu ayet Mekki tabii.
Evet.
Mekki tabii.
Evet.
Yani çatlayacaksın gibi oluyor.
Evet.
Yani Hicr suresinde mesela Allah-u Teala ya bırak biz onların hesabını görürüz buyuruyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kargo görevlisi gibi talimatları taahhütlü imzalatıp gitmiyor.
Yani o tebliğ eden insanın
ağırlığı ve
ruh dokusu,
heyecanını,
aşkını
konuşuyoruz.
Değil mi?
Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın varisi olmak, hoca olmak veya ona ümmet yetiştirecek bir anne baba olmak vesaire talimatçılık, imzalatıp tamam teslim ettim ben deyip gitmek değil. 10 sene, 20 sene ne kadarsa artık sabretmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e tam 11 sene yalvardı ya. 11 sene ya. 11.
Amcası.
Sene. Amcası.
Evet.
11. senenin son 10 dakikasında da yalvardı.
Evet.
Ama olmadı.
Olmadı.
Olmadı. Bu birinci nokta.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yaptı. Evet. Ulaştırmaya çalıştı. Talimat verip gitmedi.
Evet.
Öyle ezan okuyan müezzin değildi o. Namaz kıldırıp evine giden imam değil.
O şeyi nasıl kuşanır insan hocam? Yani hani bâhiyun nefseke. Yani kendini mahvedercesine psikolojiyi, bir ruh donanımını, yani insanlara karşı nasıl bir his taşımalı ki insan? Ya yani onu çırpınmalı adeta, onun elinden tutmak için falan.
Buyuruyor ya, ben sizi ateşten kurtarmaya çalışıyorum, siz eteklerime sarılıp oraya atlamaya çalışıyorsunuz diyor.
Evet.
Yani bu tabii ki üstad, bir şey itiraf edelim. Yani hepimiz toplansak, bütün hocalar, evet, yazarlar, çizerler,
evet, evet,
bizi de milyarla çarpsalar bir daha, Efendimizin seviyesinde nasıl olacağız? Yani arş, evet, görmüş, lev görmüş, mahfuz görmüş, her şeyi görmüş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düzeyi elbette yani
farklı olacak.
Ama namazı da farklıydı onun. Niye namazı aynen kılıyoruz?
Evet.
Yani bizim en azından yapabildiğimiz, çatlamasak bile biz, kendimizi mahvetmesek bile bir dert etmemiz lazım, ha, değil mi?
Dert. Evet.
En azından bir dert ederiz.
Dert etmek.
Yani diyelim ki onunki 100.000 kat sayısıyla ölçülüyor. Bizimki de 200'le ölçülsün, hani 100.000 değilse. Ama camiyi kapatıp namazı kıldırıp selamünaleyküm, aleyküm selam katleyip gitmek, caminin çay ocağında oturup da caminin içinde gel sana Kur'an okuyayım dememek de eksi 200 ama.
Değil mi? Evet.
Yani elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatta elbette Ebu Bekir radıyallahu anh gibi de olmak mümkün değil. Mümkün değil derken sıfır mümkün manasına değil, ama değil yani. Bu gerçi, hayatın gerçeği bu. Fakat ya hiç olmasın hayalinde o olur insanın.
Değil mi?
Hayalinde olur. Yani trafik kazası görüp de, orada mesela trafik kazasında ölen bir çocuğu görüp de içi cizletmeyen insan var mı?
Olmaz.
Niye cehenneme doğru sürüklenen bir çocuğu gördüğünde cizletmesin insanın içi?
Farkındalık olmuyor. Değil mi? Yani onun hakikaten ya cehenneme doğru gittiğine dair bir farkındalık
o
kaybetmişiz.
O zaman
yani
cehennem konusunda benim de tereddüdüm var o zaman.
Evet.
Yani ben de sıkıntı yaşıyorum o zaman. Yani, kendimle ilgili de, evet, sıkıntı yaşıyorum,
evet,
o zaman.
Evet.
Bu sebeple belki de bizim, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz tabii burada hemen hocalara yüklendik gibi oldu. Aslında öyle değil. Her baba da hoca.
Her baba, her anne, anne hoca. Tabii ki.
Yani Allah peygamberine ne buyurtuyor? Hepiniz çobansınız. Güttüğünüzden sorulacaksınız. Evinizde ilk çobanlık alanınız buyuruyor. Anneler mesela mesuller çocuklarından. Mesele sadece Kur'an öğretme meselesi değil ki. Yani onu cami imamı öğretsin, tamam. Veya medreseye gönder, ama şuur verme, insan karakterli yetiştirme anneden elde edilecek. Yani annenin, meselemiz bilgi meselesi değil.
Hocam kişilikleri savuruyor, değil mi? Yani esen rüzgarlar insanları alıp götürüyor. Yani
nesilleri götürüyor.
Onun nesilleri götürüyor. Onu tutmak meselesi. Yani Kur'an öğretimi bir sonraki şey. Yani kalbi zaafa uğramışsa.
Buna oturmuş insanlara Kur'an gelir zaten.
Evet, evet.
Ne diyor Abdullah İbni Cündüb radıyallahu, Cündüb İbni Abdillah ne diyor? Bize önce İman verdiler de sonra Kur'an verdiler diyor.
Evet.
Yani Efendimiz'i kastederek, evet, yani önce imanın olacak. Kur'an deyince yerinde duramayan bir adam, hafız olmasına gerek yok ki zaten Kur'an'ı muhafaza ediyor. Oldu mu o, ne âlâ, o bir, evet, bereket olacak onun için. Bu sebeple bugün belki anneler babalar olarak, hoca efendiler olarak, din dersi öğretmenleri olarak veya bir insanlık namına derdi olan biri olarak dert testi yapmamız lazım kendimize. Dertli miyiz, himmetli miyiz, bir heyecan taşıyor muyuz? Yani mesela ben bazı kardeşlerimize karşılaşıyoruz işte ziyaretlere gittiğimizde, tanıştırılırken işte bir oradaki diyelim bir medrese söylüyor veya Kur'an kursu veya imam hatip, oranın yönetim kurulundayım diyor. Bunu tabii riya için söylemiyor, yani sosyal, hı, kimliğim benim filanca yerdeki
hizmetini anlatıyor. Evet, kimliğini
imam
anlatıyor.
Hatipindeyim. Dedim ki bir tanesinde, kardeşim dedim, kıyamet günü bunu böyle söyleyebileceğini düşünüyor musun dedim. Suç mu işliyorum ben dedi. Yani İmam Hatip Derneği. Ya öyle demiyorum dedim. Allah-u Teala salih amelleri sorduğunda İmam Hatip Yaptırma Derneği üyesiydim diye bir şey var mı Allah'ın amel defterinde? Yoksa o dernekteki yönetimde veya yönetilen neredeyse bir yerdeki eylemlerini mi konuşuyorsun sen?
Yani onun içinin salih amel halinde dolması lazım. Ama
yoksa üyelik, mücerred üyelik bir şey değil. Evet, evet. O da bir fazilet ama. Çünkü 10 kişi lazım. Mesela 28 evet. Şubat günlerinde 16 kişi bulunup bir dernek kurulamıyordu. Aynen, evet. O da bir fazilet ama şimdi 16 kişiye gerek olmayan 316 tanesi bulunacak bir zamana gelindi. Bu sefer o eylemin içini dolduracak heyecan aranıyor bu sefer. Bu heyecanı yakalayıp yakalamadığımız.
Yani önemli. Orada diyelim ki yönetim kurulunda olduğun İmam Hatip'in çocuklarının öyle son bir imanla dolu yetişmesi.
Ben onu şöyle onu sordu o arkadaş Allah razı olsun. Hoca efendi böyle gitme o zaman dedi. Ne yapacağımı söyle dedi. Güzel. Ben sana yönetim kurulundayım dedim dedi. Suçlu gibi yargıladın beni. Yok dedim suçlu değil. O zaman söyleyeyim dedim. Bir dahaki görüştüğümüzde bana de ki yönetim kurulundayım ve okuldaki temizlik işleri benden soruluyor de. Bana mücerret bir alan söyle.
İçi dolsun. Yani.
Bunu da sonra izah ettim. Binlerce derneğimiz var. Bir zavallı başkanın etrafında hepsi. Evet, bütçesi evet. büyüdüğü zaman rakipleri vardır bir iki tane. Bütçesi büyük değilse o bir gariban başkan zavallı. Her iş onun üzerinde. Siz 10 kişi yönetim kurulu üyesiyseniz mesela yedekleriyle vesairesiyle hepiniz görevi bölseniz o başkan da sadece sizi idare etse ne ala olur.
Evet.
Yani hepimizin dinimiz için yapacağı çok şey var. Din hepimizin.
Evet.
Ama çalışma bir kişinin iki kişinin olmamalı.
Olmamalı.
Olmamalı. Şimdi dedik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl başardı dedik yani biz de onu taklit
aklıma
edeceğiz.
Aklıma şu geldi hocam. Demin siz Ebu Talib'e işte 11 yıl yalvardı dediniz. Yani Müslüman ol amca. Yani İslam'a gel amca.
Bir kelime söyle amca. Bir kelime,
bir kelime söyle, yani söyle diye. Mesela diyorum Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh. Genç bir insan Mekke'de. İşte ailesi zengin bir insan. Hani gençliğin, bugünkü gençliğin önem verdiği her şeye sahip. Bu insan
fazlasına sahip.
Fazlasına sahip.
Var.
Evet. Yani nasıl bir buluşuyor Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellemle? Nasıl gönlünü veriyor Resulullah Efendimiz? Resulullah Efendimiz ona ne diyor da Mus'ab oluyor? Yani bu konuda düşünmüşsünüzdür. Yani biraz bugünün Müslümanının ne bileyim babanın annenin kendi çocuğuyla, öğretmenin talebesiyle, ne bileyim bir yazarın okuyucusuyla buluşma zemini o hangi kalbi alakadır?
Üstadım ona cevap vermeden bir hatıramı nakledeyim.
Lütfen.
Bir yerde Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh'ı anlattım.
Evet.
Böyle bir 30 dakika kadar anlatabildim. Fazla becalim kalmadı, bıraktım.
Ben de onun Uhud'u okuyunca hep içim doluyor.
Uzun uzun konuşulamıyor. Musab'tan uzun konuşmak evet, mümkün evet. değil. Allah şefaatine nail etsin hepimizi. Dışarı çıktım. Bir İmam Hatip Lisesi öğretmeni olduğunu söyleyen bir kardeşimiz bir dakikanızı rica edeceğim dedi. Buyurun dedim. 10 dakika daha iyi ki konuşmadın. Peygamber de diyecektin dedi. Haşa dedim. Öyle bir şey mi çıktı ağzından? Bir de çok duygusal da bir sahne oldu salonda. Herkes de merak ediyor konuşma devam mı ediyor. Öyle bir şey mi oldu dedim. Ya dedi çok fazla övdün dedi ya. İslam devletini peygamberimiz kurdu dedi. O ne kurdu ki dedi. Baktım ki insanlar bir şey anlayamıyorlar. Yani İmam Hatip öğretmeni dedim hoca efendi. Siz İmam Hatip öğretmenim dediniz. İnşallah derslerde bunları konuşmuyorsunuzdur. Gençlere bir daha sakın söylemeyin bunu dedim. Yani 40 yaşını görmemiş bir çocuk Hamza'nın yanında çocuktu mesela. Tabii. Hasan bin Sabit'in yanında çocuk. Çocuk peygambere mektup yazıyor. Burası senin, gel ya Resulullah diyor.
Ya.
Ne peygamber ne Musab, hiçbir şey yaptığı yok. Allah yaptı her şeyi ama sana ne ya, Musab'a nasip etti bunu işte.
Ya.
Ne gördü Musab'da onu sen düşün. Üstadım, sizin sorunuza cevabım şudur. Bu bizim, sizin gibi benim gibi yaşlılar üzüyor bir miktar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı ayağa kaldırdığı kadronun 7/10'u gençlerdir.
Genç, evet.
30'un altındakilerdir hep.
Evet.
Şimdi biz büyüklerin yanında ziyarete bile sokmuyoruz ya onları, yönetime falan almıyoruz. Aşere-i Mübeşşere'nin 7 tanesi 30 yaşından önce o makama gelmişler. 30 yaşını görmeden işte cennet
bir
almış.
Bir kere şu hocam, bu şunu anlıyoruz. İslam yani gencin yüreğine hitap ediyor.
Ashab-ı Kehf hocam genç.
Ha, Ashab-ı Kehf genç. Yani ama nasıl oldu?
Şimdi şundan. Özellik şu hocam. Kaşarlanma oranı düşük gencin.
Evet.
Yani küf oranı, kaşarlanma biraz
bilmiyor. Kalbine varıncaya kadar set yok.
Az. Yani şimdi yaşlıların damarlarında tıkanma oluyor yani kireçlerle. Evet, evet. Gencinginde az oluyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç birine gel sen benim yanımda cennete gir dediğinde tarlası, bağı, bahçesi, ataları, dedilerim şey anlamıyor. Geliyorum ya Resulullah diyor. Musa böyle dedi mesela.
Evet.
Ama yaşlı biri gelenekler, atalar, kasalar, bir
dikili
sürü hesap
yapıyor.
Dikili ağaçlar, bir sürü hesap yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerle yola çıktı deyimi çok yabana atılabilir bir deyim değil. Genç, hatta İbn Abbas'ın çok değerli bir sözü var radıyallahu anhuma. Yani o da genç, evet. Çocuk yaşından, bırak genci, çocuk yaşlarında. Diyor ki Bedir'de diyor yaşlılar diyor o nereye konacak, bu nereye konacak düşünürken gençler işi bitirmişlerdi diyor. Hocam çok büyük bir şey bu.
Evet.
Çok büyük bir şey. Yani hakikaten de öyle.
Şimdi bu tabii
bu kirlenme ve paslanmanın azlığından kaynaklanıyor. Allah'ın hidayeti başka bir sebep tabii.
Yalnız mesela bugünden baktığımızda sanki dindarlık daha yaşlılarda var da gençlere ulaşmak zor gibi bir algı var. Gençlerin dünyasının başkaları tarafından sarılmış olduğu gibi bir algı var.
Ama hocam
yani terör örgütlerine... o şey nasıl olmalı ki diyorum. Yani Resulullah Efendimizin çağrısı nasıl olmalı, olmuş ki? Yani Musab da o sarılmışlığın içinde olabilirdi yani.
Abisi oldu.
Evet. Yani,
abisi oldu.
Ne oldu? Yani Resulullah Efendimiz nasıl bir kalp yakaladı? Biz nasıl yakalayabiliriz?
Ama her şeyden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerle konuşurken ihtiyarlarla konuşur gibi konuşmadı.
Evet.
Gençlerin diline indi. Gençlerin diline indi. Yavrum diye onu bağrına basması müthiş bir şey ya.
Evet.
Yakup aleyhisselam da mesela gençlerle konuşurken canım yavrum diye hitap ediyor.
Evet.
Ya bu ney diyor.
Ya bu ney ya. Evet.
Oğlum demiyor. Yavrucuğum diyor.
Yavrucuğum diyor.
Ya bundan ibretler o. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla konuşurken ya onu kadın dili kullanıyor. Erkeklerle konuşurken erkek dili kullanıyor. Çocuklarla konuşurken çocuk dili kullanıyor. Burada Efendimizin insan dili kullanması.
İnsanı tanıma.
İnsanı bilme.
Tebliğ dediğiniz şey
yani ulaştı. Bu işte bu.
Evet,
bu.
Evet.
Yani ben şuna sözünüze katılmıyor mu diyeyim, nasıl izah edeyim onu. Şu anda yaşlıların dini biliniyor ama terör örgütleri de, bir vakıf kuranlarda, bir yerde iş yapanlarda hep gençlerden adam buluyor hocam.
Tabii.
Hala gençler potansiyeldir.
Hala yani İslam'ın da bir genç nüfusu var. Onu görmezden gelemeyiz ama.
Ama sömürülüyordur büyük oranda.
Genelde hani gençlerin dünyası.
Camilerle ölçüldüğünde
evet.
İhtiyarlar öne çıkıyor hep.
Evet.
Ama hocam bir toplantı yaptığınızda Hazreti Ömer'i anlatacağınız zaman gençler dolduruyor salonları.
Evet.
Gençler, burada yönlendirme sorunu var. Gençleri hedefsiz bırakma. Gençleri anladıkları dille değil de dedelerinin diliyle dinleme
i̇şte ona işaret
var.
Etmek istiyorum. Yani Resulullah Efendimizin bulduğu genç dili biz bulamıyor muyuz? Yani bu zamanın tebliğe soyunmuş insanları bulamıyor mu ki?
Bulamıyor mu demeyelim de aramıyor mu diyelim. Gençler çok kolay inanıyorlar ve anlıyorlar hocam. Yani ben de Allah'a hamd ediyorum ve sonumun hayır olmasını diliyorum. Davetle meşgul oluyorum. Yani beni gençler ağlatıyorlar hocam. Yani gençlerin samimiyeti çok daha yüksek. Devam ettiremeyeceğim diye de ben korkuyorum bu sefer. Yani onun o heyecanını koruyamayacağım diye.
Evet.
Yani ashab-ı kiramın gençleri de şeytana muhataptı. Bizim gencimiz de şeytana muhatap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman edin deyip bırakmadı onları, dedi ki hep yanında tuttu, hep görev verdi. Yani 17 yaşında sana ordu teslim eden bir peygambere nasıl vefasızlık yapacaksın sen ya?
Allahu Ekber. Üsame değil mi?
Nasıl vefasızlık yapacaksın?
Ya, hakikaten yani Üsame'ye ordu teslim ediyor.
Şaka Resulullah. Değil hocam, bunun hiç benimle birisi tartıştı, yanılıyorsunuz 17 yaşında değildi dedi. Kaç dedim, 18 dedi.
Olsun. Olsun 18 yani.
Hocam 28 olsun.
Ya, 28 olsun yani.
Gençler 28 yaşında evlenemiyor şimdi.
Ya.
Kız verilemiyor, buna ordu verilmiş.
Evet.
Bu hocam herhalde bir dil arama. Ya
bir tamamlayalım hocam. Şöyle dil bir 2-3 dakikamız var.
İkinci yani konumuz kaldı. Efendimizin ikinci yani başarısının nedeninde biz ayrıntıya girdik.
Evet.
Dedik ki kargoculuk yapmadı, talimat verip gitmedi, tebliğ yaptı.
Tebliğ yaptı.
Yardı gönlünü, gönülleri temizledi, yeni ruh doldurdu.
Evet,
İyileşince kadar yanından ayrılmadı, hemşire gibi durdu yanında.
Elinden tuttu, göğsüne elini koydu.
Neler yaptı?
Evet.
Yani gencin anladığı dili kullandı.
Evet.
İkinci mesele, başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberler sonuçlarla ilgilenmediler hocam.
Evet.
O işi iş sahibine bıraktılar.
Yani Allah tayin edilir. Tevfik Allah'tandır.
Görevi onun adam toplamak değil çünkü.
Evet, evet.
O yüzden son cümlesinde ne diyor? Şahit ol ya Rabbi, ben teslim ettim diyor.
Yani.
Aldılar, aldık diyorlar bak diyor. Aldık diyorlar görevi.
Söyledim mi size? Söyledim.
Bitti. Derdi 1000 kişi toplamak, 300 kişi toplamak değil. Bütün kalpler Allah'ın elinde zaten. O dilediğine iman ettirecek. Görevi istatistik yapmak değil.
Evet.
Tebliğ yapmak.
Tebliğ yapmak.
Eğer bir gün onun varisi durumundaki alimler, davetçiler istatistik durumuna düşerse, dergimi ne kadar sattım, İşte bizim toplantıya kaç kişi geldi, kaç kişi sözümü dinledi, kaç para topladım gibi rakamsal sonuçlarla uğraştığın zaman bu sahibinden koparılmış bir dava ile yola gitmek demek.
Allah Allah. Evet.
Bunun en doğal sonucu bereketsizliktir. Ne Nuh Aleyhisselam dert etti, ben az adam topladım. Ne Lut Aleyhisselam dert etti.
Bir kişi iman etmiş mesela hocam. Yani
hiç, böyle, iman,
hiç iman etmeyen var. Değil mi? Yenildim diyor mesela.
Onun derdi az topladım değil.
Evet.
Acaba görevimde bir arıza var mı benim?
Evet.
Görevinde arıza yok. Huzur içerisinde gittiler bu dünyadan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam saymadı. Görev ciddiyetini kontrol etti sürekli olarak. Ve ne buyuruyor? Bir kişinin hidayeti benim için. Bir kişinin hidayeti.
Evet.
Ya bu çok hoş bir ifade. Yani لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Bir kişi Allah senin elinle hidayet ettiyse eğer, Ali radıyallahu anh Efendimiz'e söylüyor.
Söylüyor, evet.
Bu çok önemli bir nokta.
Yani
bizi belki de
dünyadaki her şeyden
daha
hayırlıdır diyor.
Eğer biz kıvam düşüklüğü yaşıyorsak, kalite düşüklüğü yaşıyorsak istatistiklerle çok uğraşıyoruz.
Evet.
Halbuki o istatistiğe verdiğimiz önemimiz, amelimizi riyasız, ihlaslı yapmaya versek kıpırdamadan biz, insanlar peşimizden gelecek. Ben size soru sorayım şimdi hocam. Ashab-ı kiram ta Çin sınırına yakın yerlere kadar gittiler.
Gittiler, evet.
Peki oralarda hep Arapça mı konuşuluyordu?
Orada hal dili zannediyorum hocam.
Ne konuştular insanlara da, insanlar Müslüman?
Hal dili konuştular.
Mesela Hatay hocam.
Evet.
Hatay'a geldiler.
Evet.
Hazreti Ömer'in sağlığında Hatay'a gelindi. Ne konuştular acaba insanlara? Ya Rumca biliyorlardı diyeceğiz. Kaç sahabi Rumca biliyordu? Ya insanlar hemen Arapça öğrendiler, Araplar geldi diye.
İkisi onların bir Müslümanlık dili vardı hocam.
Varlıkları İslam'ı anlatmaya yetti.
Evet.
Mesele bu hocam.
Doğru. Çok teşekkür ederim hocam.
Amin.
Allah razı olsun. Amin. Çok bereketli bir sohbet oldu inşallah. İstifade edilmiştir. İnşallah. Değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçülerde ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Allah razı olsun kendilerinden. Bir başka sohbette buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Amin.